Ayrım 32 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 353. Son 3 kanun memleketi anarşiden kurtardı. O konuşmanın meclisten çıkan gazeteciler bölümünü birkaç sayfa öncesine almıştım. Burada diğer bölümlerine değineceğim. Çünkü başbakan o bölümlerde iktidar partisinin demokrasi ve özgürlükler konusundaki görüşlerini bir yakın tarih yorumuyla birlikte anlatıyor. Yakın tarihimizle ilgili tartışmaların sık sık gündeme geldiği 2000'li yıllarda rahmetli Menderes'in o konudaki görüşlerinin de bilinmesinde fayda var. Başbakan Menderes o konuşmasında Demokrat Parti'nin 1950 yılında iktidara geldiğinde demokratik özgürlüklere çok önem veren bir tutum izlediğini, basının, iş adamlarının ve muhalefetin mümkün olan en serbest şekilde faaliyette bulunmasını istediğini bir kere daha ifade etti. Ancak bu tutumunun gerek basın, gerek iş adamları, gerek muhalefet tarafından kötüye kullanıldığı, hükümetin ve meclisin özgürlükler konusunda aldığı önlemlerin bunun sonucu olduğu yolundaki görüşünü tekrar etti. Basın artı iş adamları artı muhalefet üçlüsü hakkındaki bu görüşlerini anlatırken kurduğu cümleler arasında şunlar vardı. Basın, o zamanki deyimiyle matbuat için. Matbuat tamamıyla mesuliyetten ari, yani sorumluluk dışı olarak çalıştı. Bundan memleketimizin kayıpları büyüktür. Memleketin dış münasebetlerinin ve gerekse milli menfaatlerin muhafazasında ne derecelere kadar müşkülat ihdas ettiklerini, yani güçlük çıkardıklarını ve ne kadar büyük zararlara sebebiyet vermiş olduklarını ve nasıl haksız ve insafsız hareket etmiş olduklarını elbette tarih kaydedecektir. İş adamları, o zamanki deyimde ticaret erbabı için. Ticaret sahasındaki mesuliyetsizliklerin ise bizi getire getire nerelere kadar getirdiğini takdir edersiniz. Basın hürriyeti dediğimiz mesuliyetsizlik rejiminin siperi arkasında muhtekir istediği gibi milleti soymak imkanını buldu. Vatandaşı ıstıraptan ıstıraba sevk etti. Muhalefet için. Muhalefet ise bunu en geniş şekilde istismar etmekten geri kalmadı. İktisadi düzensizlikten dolayı buhran, yani kriz ve ıstırapların vücuda geldiğini, fiyat tereffülerinin, yani yükselişlerinin, madde yokluğunun Demokrat Parti'nin iktisadi plan ve programının yanlış olmasından veyahut plan ve programının mevcut olmamasından ileri geldiğini iddia etti. Başbakan bu tablo içinde hükümetin daha önce çıkarılan kanunlarla alınan önlemlere ek olarak o Haziran ayında basın ve iş adamları hakkında çıkarılan iki kanunun çok faydalı olduğunu ve o gün görüşmesi tamamlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun aynı şekilde çok faydalı olacağını söyledi, dedi ki. Kanaatimce Büyük Millet Meclisi ve Büyük Millet Meclisi'nin Demokrat Parti grubu son anda memleketin tehlikenin kenarına geldiği bir zamanda isabetli müdahalesini yaptı ve memleketi anarşinin bütün tehlikelerinden kurtardı. Hürriyetleri masum, yani korumalı bulundurmak için hürriyet nizamını kurdu. Başbakanın meşrutiyet 31 Mart ve Cumhuriyet yorumu. Başbakanın konuşmasının bundan sonraki bölümü ise meşrutiyet döneminden başlayan bir tarih görüşüydü. Bu konuda söylediklerinin geniş bir özetini vereyim. Sözlerinin o bölümüne 1324 inkılabını, yani 1908 devrimini yapanları saygıyla anarak başladığı tutanaklardan izleyelim. 1324 inkılabını yapanlar, ölenlerinin ruhu şad olsun, hayatta olanlar aziz olsunlar, bu muhterem şahısların geniş bir hürriyet iştiyakiyle, yani hasretiyle, iş başına gelmiş olduklarında hiç şüphe yoktur. Onların memlekete getirdikleri geniş hürriyet ne suretle münhedim oldu, yani yıkıldı, ne sebeple ortadan kalktı. Bunun üzerinde kısaca durmak, ibret verici neticeleriyle karşı karşıya kalmak olur. Volkanları, vatanla taninleri, türlü tahriklerle hürriyet elden gidiyor, şu oluyor, bu oluyor diyorlar. Kısa bir zaman sonra 1324 inkılabını 31 Mart irtica hareketi ihtilali takip ediyor ve hürriyetlerin suistimalinden dolayı husule gelen bir sürü kargaşalıklar üzerine 1324'te getirilmesi istenen hürriyet nizamı perişan oluyor. Başbakan Menderes bu değerlendirmesiyle 1908'de başlayan meşrutiyet döneminin başlattığı özgürlükler döneminin perişan olmasına, Volkan, Vatan, Tanin gibi gazetelerin yayınlarıyla birlikte 31 Mart irtica hareketinin neden olduğunu vurguladı. Sonra milli mücadele dönemine geçerek o dönemle ilgili görüşlerini anlattı. Milli mücadelemizin de iki gayesi vardır. Birisi işgal altında bulunan memleketi kurtarmak. Bütün dünyaya karşı istiklal ve mevcudiyetimizin tanıtılması. İkincisi ise milli hakimiyetin tesisidir. Milli hakimiyetten anladığımız mana milletin iradesinin serbest ve hür olarak memlekete hakim olması, yani demokratik inkılap. İstiklalimizi kazandık. Bu suretle birinci hedef milli mücadelenin birinci hedefi tahakkuk etti. Yani düşmanı memleketimizden, bütün işgal kuvvetlerini memleketimizden çıkardık. Lozan sulhü ile istiklalimizi teyit ve tesbit ettik. Birinci hedef tahakkuk etti. Lehül ham tahakkuk etti. Yani ham dedilen gerçekleşti. Hepsinin nedeni hürriyetlerin suistimalidir. İkinci hedef hakimiyeti milliyenin tesisiydi. Demokratik inkılap tahakkuk ettirilebildi mi? Fil hakika hakimiyeti milliyenin tesisi, yani millet egemenliğinin kurulması için çok büyük gayretler sarf edildi. Buna rağmen İsmet Paşa'nın dediği mutlakiyet idaresi teessüs etti memlekette. Sebebi? Sebebi doğrudan doğruya hürriyetlerin suistimalidir. Başbakan Menderes bu yorumundan sonra sözünü ettiği hürriyetlerin suistimaliyle ilgili görüşlerini söyledi. Atatürk'e yapılan hücumları eleştirdi. O hücumlara karşı düzenin korunması için ister istemez bir takım tedbirlere başvurulduğunu söyledi şu cümlelerle. Arkadaşlarım, sene 1923, büyük zafer kazanılmış ve memlekette muazzam bir zaferin heyecanı ve geniş bir hürriyet havası hakim. Daha o günlerde İstanbul matbuatının bir kısmının zaferi bizzat milletin başında olmak üzere kazanmış olan rahmetli Büyük Atatürk'e karşı kullandıkları lisanın ne şekilde olduğunu o günkü koleksiyonları tetkik etmek suretiyle anlamak mümkündür. Bütün milletin göz bebeği olması lazım gelen büyük kurtarıcı, daha zaferin ertesi günü en ağır hücumlara hedef tutuldu. O günün hürriyet kahramanları Atatürk'e hücum ettiler. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra yer yer tahrikler, yer yer kalkınmalar veya kalkışmalar, isyanlar oldu. Memleket tehlikeli ihtimallere maruz kaldığı için ister istemez nizamın tesis edilmesi için bir takım tedbirlere başvuruldu. İstiklal mahkemeleri, takrir-i sükun kanunları zaruri olarak bunları takip etti. Başbakan Menderes konuşmasının yakın tarihimizle ilgili bölümündeki bu değerlendirmeleriyle meşrutiyet dönemindeki hürriyet sınırlamalarının nedenlerinin hürriyetlerin ve özellikle basın hürriyetinin suistimal edilmesiyle 31 Mart irtica hareketi olduğunu söylüyordu. Cumhuriyet dönemindeki hürriyet sınırlamalarının da takrir-i sükun kanunu ve istiklal mahkemeleri dahil gene basının Atatürk'ü de hedef alan yayınlarıyla birlikte tahriklerin isyanların sonucu olduğunu ifade ediyordu. Tabii bunları belirtirken o günkü toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu dahil Demokrat Parti'nin aldığı önlemlerin de o eski olaylar gibi basın hürriyetinin suistimal edilmesinin ve tahriklerin sonucu olarak anlayışla karşılanması gerektiğini söylemiş oluyordu. Ortada bir çelişki var ama... Tabii bununla Demokrat Parti'nin o vakte kadar CHP'ye karşı kullandığı söylemler arasında bir çelişki ortaya çıkıyordu. Demokrat Partili hatipler partilerinin kuruluşundan itibaren CHP'nin 1925'ten 1945'e kadar süren tek partili iktidar dönemini kıyasıya eleştirmeye alışmışlardı. O dönemde alınan önlemleri demokrasiyle bağdaşmadığı için eleştirmişlerdi. Şimdi kendi partilerinin aldığı demokrasiyle bağdaşmayan önlemleri CHP'liler de yapmıştı, gerekçesiyle savunabilirler miydi? Ayrıca bu Demokrat Parti'nin de demokratik kuralları ortadan kaldırıcı önlemleri daha da ileri götürmek istediği şüphesini uyandırmaz mıydı? Böyle bir çelişkinin Menderes de farkındaydı. Konuşmasının yakın tarihimizle ilgili değerlendirmeleri içeren bölümünden sonra o çelişkiyi gidermeye çalıştı. Demokrat Parti'nin aldığı tedbirlerin medeni memleketlerdeki tatbikatı aşmayacağını söyledi. Muhalefetteki milletvekillerinin meclisi terk etmesini yeniden kınadı. Onları dünün mutlakiyet idaresini kuran insanlar diye suçladı ve dedi ki, "Tekrar ederim, bizim aldığımız tedbirler medeni memleketlerdeki tatbikatın dışında değildir. Bunu Türk milleti huzurunda partimiz adına ifade etmekle bahtiyarım." Ve o günkü görüşmeler başbakanın bu konuşmasıyla tamamlanmış oldu. Başbakana hayır diyen meclis başkanı. Ancak bu tamamlamadan hemen sonra bir usul meselesi ortaya çıktı. Toplantıyı yöneten başkan vekili İhsan Baç, kürsüden tasarıyla ilgili son oylamaya geçileceğini bildirirken buna bir ekleme yaptı. Önünde bir önerge vardı. Usule dair bir takrir, yani önerge vardır, okuyoruz dedi ve okudu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanun layihasının tümünün açık oya konulmasını teklif ederiz. Teklifin imzacıları Malatya Milletvekili Nüvit Yetkin'den başlayıp Kars Milletvekili Kemal Güven'le tamamlanan CHP'li 15 milletvekiliydi. Açık oyu yeri geldikçe hep anlatırım. Burada özetleyerek hatırlatayım. El kaldırarak oylama yerine milletvekillerinin adlarının yazılı olduğu oy pusulalarının sepete atılmasıyla uygulanan oylama biçimidir. Önemi şuradadır. El kaldırarak yapılan oylamada kimin ne şekilde oy kullandığı tutanaklara geçmez. Zaten oy kullanan yüzlerce kişiye bakarken kimin el kaldırıp kimin kaldırmadığının fark edilmesi de kolay olmaz. Ayrıca kabul oyları ile ret oylarının sayısı da belli olmaz. Açık oylamada ise hem kabullerin hem retlerin sayısı belli olur, hem de kimin neye oy verdiği tutanaklara geçer. İsteyenler bakıp görebilir ama bütçe kanunu gibi özellikleri olan kanunların dışında açık oylamaya gidilmesi için bunu 15 milletvekilinin bir arada istemesi veya başkanlığa o konuda 15 imzalı bir önerge vermesi gerekir. Demokrat Parti'nin salonda bulunan yöneticileri tabii önergeden memnun olmadı. Gerçi muhalefet milletvekilleri salonda yoktu. Sonuç nasıl olsa tasarının salondakilerin oy birliğine yakın bir çoğunluğuyla kabul edildiğini gösterecekti. Ama bunun iki sakıncası vardı. Biri şuydu. O sırada orada olup oylamaya katılacak olan DP'lilerin sayısı azdı. Sonuç açıklanınca bu ortaya çıkacaktı. İkincisi, DP'de parti içi muhalefet yapanlardan katılmayanların tutumu üzerinde yorumlar yapılacaktı. Başkan İhsan Baç'ın o önergeyi okuması bitince muhalefetsiz salonda buna itiraz sesleri yükseldi. İtiraz edenler, önergeyi verenler burada yok diyorlardı. Ama o zamanki iç düzlükte böyle bir önergeyi başkanlığa verenlerin o sırada salonda bulunmasını gerektiren bir kural yoktu. Öyle bir kural daha sonraları konulacaktı. Bazı milletvekilleri tüzükte öyle bir kural olmasa da başkandan önergeyi oya koymamasını istiyorlardı. Başkan öyle bir yorum yapabilir, önergeyi işleme koymayabilir diyorlardı. Bunu kürsüden anlatmak için usul hakkında söz istiyorlardı. Başkan bunu kabul etmiyordu. O sırada beklenmedik bir şey oldu. Usul hakkında söz isteyenlere Başbakan Menderes'te katıldı ve bir tartışma başladı. "Başbakan, bu taktiktir, kabul etmeyin. Başkan tüzük sarihtir." O tartışmayı tutanaklardan aynen alalım. Reis, "Efendim, dahili nizamnameye göre 15 arkadaş teklif ettiğinden açık oya koymak mecburiyeti vardır." Suat Başol, Zonguldak, "Takrir sahipleri burada yoklar. Bu olmaz." Reis, "Dahili nizamnamede hüküm vardır. Layihayı açık oylarınıza arz ediyorum." Başvekil Adnan Menderes, İstanbul, "Muhterem arkadaşlar, bir siyasi taktik karşısında olduğumuz ve bu siyasi taktiğin itiyat, yani alışkanlık haline geldiği aşikar. Demokrat Parti meclis grubunda onun kararlarına iştirak edip de rayına iştirak etmeyecek bir kimsenin bulunması bahis mevzu değildir. Bu siyasi bir tehdit ve taktikten ibarettir. Bunu böylece kaydettikten sonra şunu kaydetmek isterim. Eğer bu takrir Amerika'da seyahatte bulunan 15 milletvekili tarafından gönderilmiş olsaydı, cayi kabul, yani kabul edilmesi gerekli bulunup tatbikata konulacak mıydı? Sayın reisimizden nizamname bakımından bu hususun hallini rica ederim." Bravo sesleri, alkışlar. Reis, tüzük sarihtir yani açıktır. 15 mebusun tahriri ve şifahi yani yazılı ve sözlü talebiyle açık reye konulur. Burada bulunup bulunmaması mevzu bahis değildir. Salonu terk ettiler sesleri. Binaenaleyh layihayı açık oyunuza arz ediyorum. Afyon seçim çevresinden itibaren oy toplanmaya başlandı. Reis ray vermeyen arkadaş var mı? Ray toplama muamelesi bitmiştir. Oyların sayılmasından sonra toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanuna 283 arkadaş ray vermiştir. 281 kabul ve 2 red vardır. Muamele tamamdır. Layiha 281 ray ile kanuniyet kesbetmiştir. Cuma günü saat 15'te toplanılmak üzere inikadı kapatıyorum. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu görüşmeleri ve oylanması böylece bitti. Red oyu veren milletvekillerinden ikisi de bağımsız milletvekiliydi. Meclise Demokrat Parti listesinden girmişlerdi ama DP üyesi olmamışlardı. DP grubu toplantılarına katılmıyorlardı. Daha önce belirtmiştim, o zamanlar siyasi partilerin az sayıda milletvekilliği için uyguladıkları böyle bir parti listelerinde bağımsız aday gösterme usulü vardı. Red oyu veren milletvekillerinden biri gazeteci meslektaşımız Konya Milletvekili Sabahattin Sönmez, öteki kapatılan Millet Partisi'nin eski başkanlarından Manisa Milletvekili Hikmet Bayur'du. Oylamanın sonucu DP yöneticilerinin tahmin ettiği gibi kendileri için iç açıcı değildi. Mecliste o sıradaki DP'li milletvekili sayısı 480 civarındaydı. 1954 seçiminde o sayı 502 idi. Başta Hürriyet Partisi'ne geçenler olmak üzere ayrılanlar olmuştu. Bazısının durumu belirginleşmemişti. 480 sayısına esas alırsak DP'nin 480 milletvekilinden yaklaşık 200'ünün o günkü oylamaya katılmadığı anlaşılıyordu. Oysa o toplantıda hem Cumhurbaşkanı Bayar'ın hem de Başbakan Menderes'in çok önem verdiği bir tasarı görüşülmüştü. Kısacası alınan sonuç Demokrat Parti'deki iç sorunların azalmadığının yeni bir göstergesiydi. O birleşime başkanlık yapan Meclis Başkan Vekili DP'li İhsan Baç ise iç düzeye aykırı bulduğu bir talebi başbakandan gelmesine rağmen hiç tereddüt etmeden reddetmişti ki bunun Demokrat Parti'nin o sıralardaki koşullarına göre çok riskli bir davranış olduğu belliydi. Nitekim İhsan Baç bir dahaki Meclis Başkan Vekilliği seçimine katılmayacaktı. Meclis kartlarımızın iptali. Gelelim biz o günkü mecliste bulunan sonra locadan ayrılan gazetecilerin durumuna. Demokrat Parti yönetiminin o günkü toplantısının kapanışından sonra hemen bu konuyla meşgul olduğu anlaşılıyor. Haberi o akşamın geç saatlerinde biz de öğrendik. O gün meclisteki gazeteciler locasından çeşitli nedenlerle ayrılanlardan en azından bir kısmının mecliste gazetecilik yapmalarına artık izin verilmeyecekmiş, kartları iptal edilecekmiş. Bu haber bir gün sonra ciddileşti. Meclis Başkanlığı ile Basın Yayın Genel Müdürlüğü işbirliği yapıp o kararı uygulamaya geçirdiler. Hepimizin gazetelerinin yönetimlerine Basın Yayın Genel Müdürü'nün imzasıyla birer yazı gönderildi. O gazetecilerin sayısı 11'di. Gazetelerinin isimleriyle kendi isimleri şöyleydi: Hürriyet Seyfettin Turhan, Tercüman Altan Öymen, Aydın Köker, Dünya Oktay Ekşi, Güngör Yerdeş, Vatan Kemal Bağlum, Forum Nilüfer Yalçın, Ulus Haluk Tuncalı ve o sıradaki gazetelerini hatırlayamadığım gazetecilerden Erdoğan Örtülü ile Coşkun Bölükbaşı. Tercümanın İstanbul'daki yönetimine benimle ve Aydın Köker'le ilgili olarak gönderilen yazının ve ona gazete yönetimince verilen cevabın metnini buraya alıyorum. Yazıyı o zamanki Basın Yayın Genel Müdürü Muammer Baykan imzalamıştı. Sonradan Çanakkale'den DP milletvekili olacaktı. Tercüman mektubu manşetinin altından bir açıklamayla birlikte yayınlamış, arkasına da tercümanın cevabını eklemişti. Gazetenin açıklaması şu başlık altındaydı: BYU Müdürü'nün çok garip bir mektubu. Bu neviden suallere maruz kalmayı kendimiz için ağır bir muamele kabul ederiz. Muhabirlerimiz hiçbir kaste makrun yani kasıtla ilgisi olmaksızın zabıtları temin etmek maksadıyla dinleyiciler locasını terk ettiklerini gazetelere gönderdikleri yazılarda ifade etmişlerdir. Mecliste vuku bulduğu iddia edilen hareketin tahkikatını yapmak bize düşen bir vazife değildir. Ve eğer böyle bir tahkikat herhangi bir netice verecekse, bu tahkikatın da muhatabı doğrudan doğruya şahsen muhabir arkadaşlarımızdır. Basın Yayın Umum Müdürü'nün garip suallerinden ne gibi bir maksat güttüğünü doğrusu anlamakta müşkülat, yani güçlük çekmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle iddia edilen bir nizamsızlığı tahrik gibi üzerimize bir suç yükseltilmek isteniyorsa, bundan biz ve diğer arkadaşlarımız çok uzaklarda bulunmakta olduğumuzu söylemeliyiz. Ve böyle bir suale muhatap olmayı da kendimiz için ağır bir muamele telakki ederiz. İbretle okunacak bu mektup ve cevabımız aşağıdadır. Bu açıklamanın altında Basın Yayın Genel Müdürü'nün mektubunun tam metni yer alıyordu. Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürü'nün mektubu. Gazetenizin parlamento muhabirleri Altan Öymen ve Aydın Köker'in 27 Haziran 1956 Çarşamba günü Sami'in, yani dinleyicilerin locasında gazetecilere tahsis edilen mahalden meclis müzakeratını, yani görüşmelerini takip ettikleri sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesinin 216. maddesinin 2. fıkrasında münderiç, yani bulunan nizamnameye aykırı harekette bulundukları görüldüğünden aynı fıkra hükmü gereğince meclisten dışarıya çıkarıldıkları ve adları geçenlere bir daha meclis müzakeratının takip ettirilmeyeceği Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliğince Umum Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Altan Öymen ve Aydın Köker'in bu hareketlerini evvelce verilmiş talimatınız gereğince yapıp yapmadıklarının, aksi halde bu hareket tarzlarını tasvip edip etmediğimizin ve tezelden gazetemiz adına Türkiye Büyük Millet Meclisi müzakerelerini takip edecek yeni muhabirlerinizin isminin bildirilmesini rica eder, saygılarımı sunarım. Gazetenin cevabı da bu gazetemizin cevabı başlığıyla yayınlanmıştı, şöyleydi. Özel 1782 genel 4701 sayılı tezkerenize cevaptır. Altan Öymen ve Aydın Köker'in meclis iç tüzüğünün 216. maddesini ihlal ettikleri iddiası ile ve dolayısıyla Büyük Millet Meclisi'ne alınmayacaklarını bildiren tezkerenizde Altan Öymen ve Aydın Köker'in bu hareketlerini evvelce verilen talimatımız gereğince yapıp yapmadıkları, aksi halde ise bu hareket tarzlarını tasvip edip etmediğimizle sorulmaktadır. İstanbul'da intişar eden bir gazetenin meclis müzakerelerinin ne çeşit bir seyir arz edeceğini evvelden kestirecek kerameti olamayacağı cihetle makamımızın selayet ve hududunu çok aşan sualinizi ihtiva eden tezkereniz elimizde, ancak garip bir zihniyetin esef verici vesikası olarak kalacaktır. Muhabirlerimizin yaptıkları iddia olunan hareketleri tasvip edip etmemek meselesi de ne sizi ve ne de dünyadaki mevcut kanuni mevzuatın hiçbirine alakadar etmeyen bir iç duygu meselesidir. Çok şükür Türk vatandaşı yüreğindeki hislerinden dolayı hesap vermek mevkiinde değildir. Cevaben arz olunur. Cevap ve Cihat Baban. Tercümanın gerek konuyla ilgili açıklaması, gerekse Basın Yayın Genel Müdürü'ne cevabı belli ki Cihat Baba'nın elinden çıkmıştı. Ben babanın meclisteki gazetecilere uygulanan işleme kızdığını biliyordum. Ama tepkisinin şeklinin de içeriğinin de bu kadar direkt ve etkili olacağını tahmin etmemiştim. Bundan çok memnun olduğumu burada da söylemeliyim. Cihat Babam bir süre sonra gazetenin öteki ortaklarının aralarında anlaşıp onu ortaklıktan çıkmaya zorlamalarından sonra tercümandan ayrılacaktı. Bu gelişmenin nedeni babanın Demokrat Parti yönetiminin tutumuna karşı uyarılarını sürdürmesiydi. Uyarılarının öncelikli konusu Demokrat Parti'nin son toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu gibi kanunlarda da kendini gösteren otoriter tutumunu sürdürmesiydi. DP yönetimi babanın uyarılarından rahatsız oluyordu. Anladığım kadarıyla o rahatsızlığını gazetenin diğer ortaklarına da malum usullerle anlatıyordu. Onlar da şu Cihat Baban'dan kurtulsak ne kadar rahat ederiz düşüncesinin uyanmasını teşvik ediyordu. Bu sürecin sonucunu daha sonra anlatacağım. Ama toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun meclisten çıkışından sonraki günlerde ben de Aydın da mensubu olduğumuz gazetenin bize duyduğu güvenden gurur duyan iki gazeteciydik. Artık meclise biz ikimiz giremeyecektik. Meclis muhabirliğini meslekte daha çok yeni olduğu halde Örsan yapacaktı. Ayrıca meclis muhabiri olup da son olayda yasaklanmayan arkadaşlarımızın çoğu bizimle tam bir dayanışma içine girmişlerdi. Kendi haberlerini daktiloyla yazarken o zamanki usule göre aralarına kopya kağıdı koydukları birkaç kağıda birden yazıyorlardı, birini bize veriyorlardı. Tabii bu dayanışma meclisteki rutin haberler içindi. Meclis dışındaki siyasetle ilgili özel haberler için aramızdaki atlatma yarışı devam edip giriyordu. Hatta bu durumda özel haber konusunda eskisine göre daha avantajlı gibiydik. Çünkü bize yapılan muameleyi çok haksız bulan bazı milletvekilleri bizim gönüllü yardımcılığımızı yapmaya başlamışlardı. Aralarında iktidar partisi milletvekilleri de vardı. Ayrıca meclis muhabirliğini mecliste yapmanın avantajları da vardı. Ama orada geçen vaktin büyük kısmı da rutin haberlere giderdi. Özel haber aramaya vakit bulmak güç olurdu. O sırada bizim o güçlüğümüz ortadan kalkmıştı. Meclisteki rutin işlere ayıracağımız vakti rutin dışı konulara ayırabiliyorduk. Muhalefetin işbirliğinde bir atlatma. O arada öyle bir şey oldu ki o dönemin en önemli konularından birinde tercüman bürosu olarak tüm basının önüne geçtik. Konu bu bölümün başında değindiğimiz muhalefet partiler arasında işbirliği konusuydu. Bizim tercümanın Ankara kadrosundan Aydın Köker ile Örsen Öymen o işin ipucunu yakalamışlardı. Bir gün foto muhabiri arkadaşımızı da aldılar gittiler. Üç partinin genel başkanlarının gizli bir toplantı yaptıkları evi buldular. Kapıyı çalmadılar, evin dışında bir yerde beklediler. Gelenlerin fotoğraflarını evden çıkarken çektiler. Görüşme yeri CHP Genel Sekreteri Kasım Güley'in Bahçeli Evler'deki bahçe içindeki eviydi. Buluşma yeri olarak kullanılacağı kolay kolay akla gelmezdi. Belli ki üç partinin yetkilileri o temasları epey önceden beri yapıyorlardı ama bunu gizli tutmayı başarmışlardı. Bunun haberiyle birlikte fotoğraflarının yayınlanmasından sonra o vakte kadar o temasları gizli tutan parti sözcülerinin bu tutumlarını sürdürmeleri mümkün olmayacaktı. Haber iktidar basınında tahmin edilebileceği gibi o iki parti için işte CHP'ye teslim oluyorlar gibi yorumlara yol açtı. Muhalefet basınında niye itiraz ediyorsunuz? Elbette buluşacaklar. Demokrasinin yok edilmesine birlikte karşı çıkacaklar diye savunuldu. Ancak iktidar basınında bu gelişmeyi eleştirmekle yetinenlerin yanında buna karşı önlem alınmasını isteyenler de vardı. Muhalefet partilerinin işbirliği yapması demokratik değildir gibi tezler ortaya çıktı ve o işbirliğini engellemek için tedbirler aranmaya başladı. 32. ayrımın sonu, sayfa 364.